Ayrım 43. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 385. Bu arada hepsi de tepeden tırnağa maviler içinde, özel kılıklı garsonların, yalnız kendilerinin işittiği bir ezgiye uyarcasına, tabakları ve kadehleri doldurmaya girişmelerinden birkaç dakika sonra, birden bir davul gümbürdedi. Aynı anda sol ucunda Bayram Beyaz'ın, sağ ucunda Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın, ortasında Yusuf Aksu'nun oturduğu büyük onur masasının hemen önünde, gökten inivermişcesine yuvarlak bir ışık alanı oluştu. Işık güçlenip ağardıkça tam ortasında başını kollarının arasına alıp çömelmiş ve öylece donuvermiş izlenimini uyandıran yarı çıplak bir kadın görüntüsü belirginleşmeye başladı. Işığın kıvamını bulduğu anda bir oyun havasının gümbürtüsüyle birlikte yarı çıplak kadın ayağa fırladı. Hem davul, darbuka ve keman seslerinin, hem lokantanın dört bir yanından yükselen alkışların ve hayranlık çığlıklarının eşliğinde kıvrak mı kıvrak bir göbek dansına girişti. Yusuf Aksu böyle bir şeyi yaşamında ilk kez görüyordu. Kadının devinimlerini, iki eli de başının üstünde, göbeğini neredeyse hiç çaba harcamadan, bedeninin bir parçası değil de kendisinden ayrı bir canlı yaratıkmış gibi oynatışını, kaşla göz arasında dizlerinin üstüne çöküp arkaya kaykılarak bu neredeyse bağımsız göbeği gene canlı bir yaratık gibi çalkalayıp hoplatışını şaşkınlıkla izledi. Sonra birden başı döndü, eli kendiliğinden rakı kadehine gitti, alıp başına dikti. Sonra gözlerini yumdu. Gözlerini yeniden açtığında yarı çıplak kadın gitmiş, çalgı sesleri de kesilmişti. Ancak masanın önü hep ışık içindeydi. Bir kadın kendisine doğru eğilerek, "Hocam neyiniz var?" diye sordu. O kadına nasıl bir yanıt vermek gerektiğini düşünürken, dört bir yandan yükselen alkışlar arasında, zıplaya zıplaya kırmızı ceketli, kara bıyıklı, kıvırcık saçlı bir adam girdi aydınlık yuvarlağın içine. Elinde mikrofon, gözleri onur masasında, tam ortada durdu. Yalnız dişleriyle gülerek kendisine baktı. Bilemedin dört adım ötede olmasına karşın mikrofonu ağzına götürdü. "Ne söyleyeyim hocam?" diye sordu. Yusuf Aksu masada tüm başların kendisine çevrildiğini gördü. Arkasına yaslanıp başını önüne eğdi, öylece durdu. Kırmızı ceketli adam, "Evet bekliyorum komutanım, ne söyleyeyim?" diye yineledi. Yusuf Aksu işitmemiş gibi davrandı, belki de gerçekten işitmedi. O zaman sağında oturan adam yüksek sesle, "Salla salla gül memeler oynasın," diye seslendi. Arkasından da alçak gönüllülüğüyle ünlü sevgili hocamız adına diye ekledi. Kırmızı ceketli adam yeniden yükselen keman ve darbuka seslerini uyarak kendine özgü bir kısa oyundan sonra dili işin içine karıştırmadan dosdoğru gırtlaktan gelen bir sesle türküye başladı. Dudaksa dudak, gözse göz, yürekse yürek, türküsünde sözü geçen her şeyi bir dil size anlatır gibi parmağıyla gösterdi. Çevresindekiler türküyü içercesine dinlerken, Yusuf Aksu kadehini bir dikişte boşaltıverdi, tabağından eliyle bir parça beyaz peynir alıp ağır ağır çiğnedi. Gene arkasına yaslandı, gözlerini kendisi adına türkü isteyen adama dikti. Saçları özenle taranmış, kelebek kravatlı bir adamdı. O da içercesine türküyü dinlemekteydi. Garsonun yeniden doldurduğu kadehe uzandı. Kırmızı ceketli türkücü türküsünü bitirdikten sonra bir kez daha "Ne söyleyeyim?" diye sorup yanıtını aldıktan sonra yeni bir türküye başlarken Yusuf Aksu bir süre başını önüne eğip öylece durdu. Bilinmedik bir yerde yolunu şaşırmış gibi bir yalnızlık duydu, derin derin göğüs geçirdi, gözleriyle Bayram Beyaz'ı aradı, en sonunda gördü. O da kendisine bakıyordu. Gülümseyerek kadehini kaldırdı. Yusuf Aksu'nun karşılık verecek yerde yeniden başını önüne eğdiğini görünce ne yapacağını şaşırdı, Cemile Hanım'ın ikide bir yinelediği eleştiriyi anımsadı. itin köpeğin ortasına attın hocayı, o böyle olacak adam değildi. Bir kez daha onu içine gömüldüğü uzun ve derin yalnızlıktan çıkarıp, bu hiç kendisine benzemeyen, araştırmalarını hiç mi hiç umursamayan insanların arasına sokmaya boyun eğmekle büyük bir günah işlemiş olabileceğini düşündü. Ama belki yalnızca o gördü Yunus Aksu'nun sıkıldığını. Ötekiler öylesine eğleniyorlardı ki herhangi bir insanın böyle bir türkücü ve böyle bir türküden tat almayabileceğini tasarlamalarına olanak yoktu. Kırmızı ceketli adam türkülerini bitirip de lokanta alışılmış bir ışıkla aydınlatıldığı zaman, yanındaki kıvırcık saçlı, kelebek kravatlı adam kendisinin güzel olmak koşuluyla her tür müziği sevdiğini belirttikten sonra hangi şarkıcıları sevdiğini sordu. Hiçbir şarkıcıyı bilmem demesi üzerine de az önce dinledikleri türkücünün adını değerli bir armağan sunar gibi söyledi. Yusuf Aksu, bilmiyordum teşekkür ederim demekle yetindi. Sonra rakıya ve mezelere yöneldi ama adam yakasını bırakmak düşüncesinde değildi. Sayın hocam, hiç kuşkusuz siz de ayrımındasınızdır, Türk aydını değişti artık dedi. En hızlı mahallercilerimiz bile Tarkan'dan hoşladıklarını saklamak gereksinimini duymuyor artık. Tatlı sesi sevme özgürlüğüne kavuştular. Öyle mi? Bilmiyordum. Bu adamlar kim peki? Diye sordu Yusuf Aksu. Sayın hocam, bunlar bizim çağdaş ses sanatçılarımız. Çok güzel, bilmiyordum dedi Yusuf Aksu. Evet sayın hocam, bana inanın, bunu köşemde de yazdım dedi adam. Evet sayın hocam, Türkiye 19. yüzyıldan beri ilk kez kendine özgü bir olağanüstü ritmi yakalıyor. Yakalıyor değil, yakaladı bile. Hafız Burhan'ın hançeresinin arkasında batı ritmini ümmüğünden yakalayarak görkemli bir bireşime ulaştık. Batı ritmiyle doğuyu yeniden yaşayarak yepyeni bir coğrafyayı yerleşime açıyoruz. Köşemde en az 10 kez yazdım sayın hocam. Güzel değil mi? Yusuf Aksu gözlerini kelebek kravatlı adama dikti. Anlıyorum, çok güzel dedi. Davul zurnayla gelen düğün bayram. Adamın gözleri parladı. Teşekkür ederim sayın hocam, çok teşekkür ederim dedi. Yusuf Aksu başını başka yana çevirdi, kalkıp gitmeyi düşündü. Ama tam bu sırada türkücünün boş bıraktığı yerin öbür yanında iri yarı bir adamın yerinden kalkması üzerine birden tepeden tırnağa titremeye başladı. Ne zamandır usundan çıkmayan kadını görür gibiydi. Olamaz, hayır olamaz diye geçirdi içinden. Bir düşten uyanmış gibi gözlerini ovuşturdu, tüm dikkatini toplayarak bir kez daha baktı. Oydu, saçları gene kısacıktı, sanki gene hiç boyanmamış, gene gözlerinin çevresini kalın birer halka ile çevirmişti. Üstündeki kara giysiyi de o gün bugün hiç çıkarmamıştı sanki. Bakıldıkça tuhaf bir biçimde çekiyordu insanı. Dudaklarının arasında gene uzun ağızlığı vardı. Hiçbir şey yemiyordu. Kendisi de elindeki çatalı masanın üstüne bıraktı. Bu o diye mırıldandı. Evet bu o. Tuhaf, gerçekten tuhaf. Bu saate kadar nasıl görmedim ki? Hiçbir şey söylemeden, neredeyse gözünü bile kırpmadan bakmaya başladı. Kapkara ama neredeyse ışık saçan kısacık saçları, kolsuz, dümdüz, tek parça, kara ve parlak giysisinin üzerinde, yüzü gibi yanmış, çıplak kollarında da kumaş ya da maden hiçbir şey yoktu. Ama hepsi de içinden yapay bir ışıkla ışıldar gibiydi. Yalnız ellerine, dirseklerine dek gelen uzun kara eldivenler takmış, sol elinin yüzük parmağına da eldivenin üzerinden, daha çok erkeklerin kullandığı türden kocaman bir yüzük geçirmişti. Arada bir uzun ağızlığını ağzına götürdükten sonra dumanı üflerken başını yukarıya doğru kaldırması sayılmazsa, kendisi gibi o da hiç kımıldamıyordu. Çatalını tabağına götürüp bir şey aldığı da yoktu. Bu o, evet bu o, o burada diye yineledi kendi kendine. Ama sanki başka yerde. Bu sırada çalgıcılar yüzünden olacak hemen hiç konuşmadığı kadın içini çekerek kalkıp gitti. Kadının kalkmasıyla yerine kocaman bir adamın yerleşmesi ve elini onun omzuna atması bir oldu. Sonra omzunu güçlü bir biçimde sarsarak kendinden yana dönmek zorunda bıraktı onu. ''İyi akşamlar hocam, sizi gene çok iyi gördüm ama sanırım beni tanımadınız.'' dedi. Yusuf Aksu bir düşten uyanmış gibi adamın yüzüne baktı bir süre. Gerçekten tanıyamadı ama ''Tanıdım, tanıdım.'' diyerek gözlerini gene kara giysili hanıma çevirdi. ''Peki ben kimim?'' diye üsteledi adam. Yusuf Aksu ister istemez gene adamdan yana döndü, bir süre daha baktı. ''Siz Ayvazovski'yi çok seven bir ressamsınız.'' diye yanıtladı. Yeniden uzun ağızlıklı kadına dikti gözlerini. Ancak Ayvazovski'yi çok seven ressam yakasını bırakacak gibi değildi, gene konuşmaya başladı. ''Sevgili hocam, umarım söylediklerim üzerinde düşünmüşsünüzdür. Türk insanının çağa yakalamasını sağlamak için gecikmeden eyleme geçmek zorunlu. Sizce de öyle değil mi?'' dedi. Yusuf Aksu şöyle bir baktı adama, sonra gene uzun ağızlıklı kadına dikti gözlerini. O zaman Yusuf Aksu'nun öbür yanındaki adam da söze karıştı. ''Peki buna neden gerek duyuyorsunuz?'' diye sordu ressama. ''Nedeni ortada, çıtayı yüksek tutmak.'' dedi ressam. Ama sanki yalnız bu adama ve Yusuf Aksu'ya değil de tüm lokantaya sesleniyordu. ''Çıtayı yüksek tutmalıyız çünkü biz de tıpkı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları gibi adrenalin menşeli bir enerji üretiyoruz. Fizyolojik olarak onlardan hiçbir eksiğimiz yok. Ancak biz bu güzelim maddeyi sinerjiye dönüştürmesini bilmiyoruz. Demek ki problem ortada, yani çok açık. Konunun çerçevesinde yeni kadrajlara yerleştirecek bir ortam dizayn etmemiz gerekiyor.'' Yusuf Aksu uzun ağızlıklı kadına dalmıştı, hiçbir şey söylemedi. Gene öbür yanındaki adam konuştu, sözünü ettiği işlemi nasıl gerçekleştireceğini sordu. İri yarı ressam sözlerinin anlaşılmamış olmasına şaşmış gibi başını salladı. ''Nasıl mı efendim?'' ''Pozitif orman yakıcılar olarak kibriti çakacağız.'' diye yanıtladı. ''Zamanı ve mekanı iyi seçip tek kibritle tutuşturacağız ormanı. Tek kibritle, anlatabiliyor muyum? Tek kibritle. Burası çok önemli. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz?'' İri yarı ressam öyle sürekli biçimde ve öyle yüksek sesle konuşuyor, omuzunu da arada bir öyle zorlu bir biçimde sarsıyordu ki, Yusuf Aksu iskemlesini biraz uzağa çekti, orta parmaklarını kulaklarına bastırdı, ama sözcüklerini birbirine bağlayamamakla birlikte hep işitiyordu adamın sesini. Ayağa kalktı, söyleşimi daha rahat sürdürebilmesi için kendisiyle yer değiştirmeyi önerdi. O da bunu bir onur saydığını söyleyerek hemen uydu önerisine. Sonra tüm gözlerin kendisine çevrildiğini görünce, çoğunluğun kendisini pozitif orman yakıcısı olarak göstermekte birleştiğini anlar gibi oldu. Belki de yaşamında ilk kez ''Yeter, kesin şu saçmalıkları'' diye haykırmamak için kendini güç tuttu. Ama buna gerek de kalmadı. Tüm ışıklar sönüverdi birden, uzun ağızlıklı kadını göremez oldu. Sonra yukarıdan aşağıya doğru genişleyerek inen bir ışığın içinde, giysisinin kuyruğunu arkasında sürükleyerek sarışın bir kadın geldi. Elinde mikrofon. ''Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.'' diye şarkıya başladı. Ancak belki oturmaktan sıkıldıklarından, belki her türlü şarkının göbek atmaya elverişli olduğunu düşündüklerinden, belki her şey gibi şarkıların da içeriğine boş verdiklerinden, bir takım adamlar ve kadınlar hemen piste koşarak karşılıklı kalça kıvırmaya başladılar. Yusuf Aksu aralarında uzun ağızlıklı kadını aradı, göremedi. Sarışın şarkıcı daha oynak bir şarkıya başlayınca büyük çoğunluk her şeyi bırakıp dansa koştu. Bayağı boşaldı çevresi. Bu sırada Firuz Polat'la yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç yanına geldiler. Hemen sonra Bayram Beyaz'la Zeynel Duman da onlara katıldı. Zeynel Duman herkesin ayrı bir oyun oynadığını, Ama hangi hava çalınırsa çalınsın, oyunlarının aynı kaldığını söyledi. Ötekiler çok doğru diye onayladılar, arkasından da güldüler. Yusuf Aksu tam bu sırada uzun ağızlıklı kadının, elinde küçücük bir kara çanta, dans edenler arasından sıyrılmaya çalıştığını gördü, birden ayağa fırladı, gidiyor diye mırıldandı korkuyla, arkasından koşmamak için kendini zor tuttu. Ama çıkış kapısına değil de ters yöne yöneldiğini görünce rahatladı. Ne yapacağını bilemeden gözlerini onun gözden silindiği noktaya dikerek beklemeye başladı. Şarkıcı kadın dans edenlerin ortasında şen mi şen, oynak mı oynak, derdimi ummana döktüm, asumane inledim diye ortalığı inletirken Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Zeynel Duman, Firuz Polat bir takım gözlemlerde bulundular, onun görüşünü de sordular, hiçbir şey işitmedi sanki, hiçbirine yanıt vermedi. Kadının dönmesi geciktikçe bir başka kapıdan çıkmış olabileceğini düşünüyor, bu düşünce onu bunaltıyordu. En sonunda geri döndüğünü görünce kendini tutamadı artık, hızla koştu, masasına dönmek için dans edenler arasına dalmak üzere olduğu sırada önüne dikildi. ''İyi akşamlar efendim, ben Yusuf Aksu'yum.'' dedi, soluk soluğa elini uzattı. Kadın çok şaşırdı ama elini sevinçle tuttu. ''İyi akşamlar hocam, sizi kim tanımaz ki?'' dedi. Bir süre öyle durup karşılıklı gülümseyerek süzdüler birbirlerini. Yusuf Aksu güzel bir söz aradı, bulamadı. ''Doğru mu? Gerçekten tanıyor musunuz beni?'' diye sordu. ''Elbette uzaktan uzağa, oysa biz komşu sayılırız. Ben de Maçka'da oturuyorum. Ama evinize çağrılmak, güzel tablolarınızı görmek mutluluğuna erişemedim.'' ''Buna sevindim, çok sevindim.'' diye kekeledi Yusuf Aksu. Komşuluk her sorunu çözermiş gibi, gözleri sevinçle parlıyordu. ''Ama ben ressam değilim. Biliyorum hocam, siz bizim en büyük bilim adamımızsınız.'' ''Ben güzel evinizin duvarlarını süsleyen değerli tablolarınızdan söz etmek istemiştim. Ne zaman isterseniz beni ya da tablolarımı görmeye gelebilirsiniz, beni mutlu edersiniz.'' dedi Yusuf Aksu, uzun ağızlıklı kadının küçücük çantasından çıkarıp uzattığı kartı aldı, okumaya çalıştı. Ama harfler titriyor, birbirine karışıyordu. Okuyamadı, özenle cebine koydu. Yüzünde anlatılmaz bir sevinçle yerine dönerken, başta Bayram Beyaz ve Profesör Doktor Osman Nuri Balcı olmak üzere, tüm yakınları şaşkınlık içinde bir kendisine bir birbirlerine bakıyorlardı. Yusuf Aksu'nun kadın ya da erkek, biriyle tanışmak için herhangi bir girişimde bulunduğu, herhangi bir insana doğru koştuğu görülmemişti. Zeynel Duman anlamlı bir biçimde gülümsüyordu. ''Şimdi hocanın gözlerinin kimi aradığını anladım.'' dedi. ''Hanım eski bir tanıdık, bir ilk göz ağrısı olmasın?'' diye sordu Firuz Polat. Zeynel Duman gene aynı biçimde gülümsedi. ''İlk göz ağrısı olabilir ama eski bir tanıdık olamaz.'' dedi. ''İsterseniz kendisine sorun.'' Profesör Doktor Osman Nuri Balcı bir süre düşündü. ''Hiçbirimiz bunu göze alamayız, bekleyecek ve göreceğiz.'' dedi. Yusuf Aksu da onlara bekleyip görme olanağını vermek istedi sanki. Yanlarına dönecek yerde lokantanın barına gitti. Burada yüksek taburelerden birine tünedi. Bir rakı istedikten sonra tezgaha sırtını döndü. Karşıda bir noktaya bakmaya başladı. Dans edenler arkasına düştüğünden uzun ağızlıklı kadını buradan daha rahat görüyordu. Dostları bu beklenmedik durum karşısında ne diyeceklerini bilemiyor, yanına yaklaşmayı göze alamıyorlardı. Ama yanında viskisini yudumlamakta olan genç bir gazeteci, içli dışlı bir dost gibi kolundan dürttü. ''Sayın hocam, neredeyse çeyrek saattir size bakıyorum. Gözlerinizi Cazibe Hanım'dan ayıramadınız, onu çok mu beğeniyorsunuz?'' diye sordu. Yusuf Aksu bir uykudan uyanır gibi silkindi. ''Anlamadım, hangi Cazibe Hanım?'' diye sordu. Gazeteci işi hiç uzatmadan parmağıyla Cazibe Çelebi'yi gösterdi. ''İşte şu baktığınız Cazibe Hanım.'' dedi. ''Ha evet, bu Cazibe Hanım.'' diye mırıldandı Yusuf Aksu. Onu beğeniyor musunuz yoksa ilginç mi buluyorsunuz? Peki siz, diye sordu Yusuf Aksu, siz ne diyorsunuz? Genç gazeteci sesini alçalttı. Bence çok değişik bir kadın, çok güzel bir kadın değil ama ne yalan söylemeli, tuhaf bir biçimde çekiyor insanı. Peki çektikten sonra? Bilemem efendim, benim duyduğuma göre oldukça zor bir kadın. Çoğu ressam arkadaşlar ona biter ama adamı bayıltacak kadar ağır ve kararsız olduğunu söylerler diye yanıtladı. Ancak işin içindeki siz olunca herhangi bir zorluk çıkabileceğini sanmam. Çevresindekiler adamı dürterek susturdular. Ama dilin insanlar arasında gerçek bildirişimi önlemek amacıyla yaratıldığını savuna gelmiş olan Yusuf Aksu, her şeye karşın belirli bir iletişim de sağladığını yadsıyamazdı. İşin içindeki siz olunca herhangi bir zorluk çıkabileceğini sanmam sözüyle, Cazibe Çelebi ile yakınlık kurma konusunda yüreklendirildiğini, dolayısıyla onun erişilmez bir kadın olmadığının belirtilmek istendiğini anlamıştı. Onunla daha çok konuşmak, bilgi almak isterdi. Öyle ya, erişmenin yöntemi bilinmedikten sonra kadının erişilebilir olduğunu bilmek hiçbir şeyi değiştirmezdi. Yöntem konusunda hiçbir şey bilmiyor, Yunus'un ölümü de belleğinde duru bir suyun dibinde koca bir taş gibi duruyordu. Üstelik hep düşünmekle, gözünü üzerinden ayıramamakla birlikte bu kadını gerçekten isteyip istemediğini bilmiyordu. Belki Ender Öz doyumları sırasında göz önüne getirdiği kadın görüntüsünün yerini ona vermesi yeterdi. Bilmiyordu, bilemiyordu. Hiçbir şeyi yerine oturtamıyordu daha. Kesin olan bir şey varsa hem bu kadını içinde bir eksiklik, bir boşluk biçiminde algıladığı, hem de yakındayken gözlerini, uzaktayken düşüncesini ondan koparamadığıydı. Herkesin gözü üzerinde olduğundan hep aynı noktaya bakması kimsenin gözünden kaçmadı. Cazibe Çelebi de kaç kez kendisiyle göz göze gelerek gülümsedi. Bu gülümseme karşısında Yusuf Aksu aynı biçimde yanıt verecek yerde bir akıma tutulmuş gibi tepeden tırnağa titredi. Ama toplantının sonlarına doğru alıştı, gülümsemeyi gülümsemeyle yanıtlamaya başladı. Bayram Beyaz olup bitenleri uzaktan uzağa, kendisine ikide bir sağlık, özellikle de zayıflama konusunda sorular soran 4-5 kadının arasından, bir uzun ağızlıklı kadına, bir Yusuf Aksu'ya bakan Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın, kadınları başından savdıktan sonra Zeynel Duman'ın yanına gelerek, "Ben coup de foudre diye buna derim işte," dediğini işitti. Bu yabancı terimi hiç duymamıştı, bilgisizliğini ortaya koymaktan korktuğundan sormayı da göze alamadı. Ama bir tür kötü önseziyle, ünlü hekim ölümcül bir hastalık adı söylemişçesine ürperdi. Yüzünde korkunç tanının belirtilerini görecekmiş gibi, korkuyla Yusuf Aksu'ya baktı, belirtiyi görür gibi oldu, kaygısı bunaltıya dönüştü. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı kaygısını anladı, kulağına eğildi. "Hocamızın evrensel dil bilimi yazması için büyük bir aşka gereksinimi var. Ben bu aşkı desteklemeye dünden hazırım," dedi. Yemeğin sonunda konuklar lokantadan ayrılmak için önce Yusuf Aksu'nun çıkmasını beklerken, onun birden yolunu değiştirip Cazibe Çelebi'den yana dönerek gülümsediğini, Cazibe Çelebi'nin de hemen iki adım öne çıkıp tuhaf bir biçimde gülümseyerek onu beklemeye başladığını gördüler. Yusuf Aksu bir uçurumdan atlamak üzereymiş gibi bir süre kararsız biçimde öylece durdu. Sonra Cazibe Çelebi'nin yanına varması için gereken üç adımı kararlılıkla attı, elini uzattı, Cazibe Çelebi'nin elini avucunda sıktı. Kendisini en yakın Maçka Çarşambası'nda görmekten büyük mutluluk duyacağını söyledi. Bayram Beyaz dünyanın sonu gelmiş gibi ürperdi. Hiç kuşkusuz kendi açısından bakılınca ürpermesi doğaldı. Cemile Hanım'ın hocayı evlendirmek konusundaki düşüncelerini bilmiyor değildi, bir ölçüde hak da veriyordu ona. Ama Yusuf Aksu birden tutum değiştiriyor, Maçka çarşambalarına çağrılacak kişiler konusunda doğrudan kendisi karar vermeye başlıyor. Üstelik bir kadın çağırarak ünlü toplantıların herkesçe benimsenmiş geleneğini bozuyordu. Hepsinin en kötüsü ise bu ilerlemiş yaşında daha bilim ve düşün alanında yapacağı çok şey varken, daha evrensel dil bilimden tek satır yazmamışken, kendisini ve dostlarını nerelere sürükleyeceği bilinmeyen bir serüvene atılmaya hazır görünmesiydi. Ne var ki, özellikle Cazibe Çelebi'nin gülümseyerek verdiği olumlu yanıttan sonra, gümrükten yeni çıkmış bir limuzinle eve dönerken, gözlerinin içi güldüğüne, daha önce hiç böyle kaygıları yokken, gelecek çarşamba konukların sofraya nasıl yerleştirileceği, kendilerine neler sunulacağı, akşamın daha başarılı olması için bir şeyler yapılıp yapılamayacağı konusunda sorular soruyor, daha da tuhafı öneriler üretiyordu. Limuzinden iner inmez, "Bence Bayan Çelebi'ye kendimizi beğendirmeliyiz" diyerek herkesi şaşırttı. En ünlü kişileri bile önemsemeyen bu adam, çakır gözleri şeytan gözlerini andıran bu geçkin kadının hoşuna gitmek için her türlü özveriye hazır görünüyordu. Yusuf Aksu düşünde de hep Cazibe Çelebi ile uğraştı o gece. Arabalarda, sokaklarda, lokantalarda, resim galerilerinde bulup bulup yitirdi onu. Kimi zaman uzun süre onun arkasında yürüdüğünü sandıktan sonra, yetiştiğinde bir başkasını izlemiş olduğunu gördü, yolun kıyısına oturup çocuk gibi ağlayacak ölçüde dertlendi. En sonunda ne olduysa oldu, müze gibi bir yerde, koca bir duvarı kaplayan kocaman bir Mona Lisa önünde, bir sürü küçük minder üstünde onunla karşı karşıya oturur buldu kendini. Kara eldivenli ellerini avuçlarında tutuyor, çakır gözlerinin içine tüm benliğiyle gülümseyerek bakıyordu. Ne konuşma ne bir şey. Sözcüklerin yokluğunda onunla eksiksiz bir anlaşmaya eriştiğini duyuyordu. Sonra Cazibe Çelebi'nin gözleriyle yaptığı çağrı üzerine, yüreği çarpa çarpa geniş kenarlı kara şapkadan başlayarak üstündekileri çıkarmaya girişti. Ama olur şey değil. Bir sonrakine geçince çıkardıklarının yerinde gene aynı giysiler beliriyordu. Yusuf Aksu bunu önlemek umuduyla gittikçe daha çabuk soymaya başladı Cazibe Çelebi'yi. Şapkayı, eldivenleri, uzun kara giysiyi, incecik topuklu kara parlak ayakkabıları, çorapları bir makine hızıyla çıkarıp fırlattı. Çıkarma sırasını değiştirdi ama boşuna. Cazibe Çelebi hep aynı gülümsemeyle gülümseyerek işini kolaylaştıracak devinileri yaparken, şapkalar, çoraplar, pabuçlar, eldivenler dağ gibi yığılıyor ama hep yeniden çıkarılacak bir eldiven, bir şapka, bir çorap kalıyordu. Sonunda müzeyi neredeyse tavana dek doldurup Mona Lisa'nın gülümsemesini, hatta Cazibe Çelebi'yi bile görünmez eden bu kara şapka, ayakkabı, eldiven ve çorap yığını ortasında çırpınırken ter içinde gözlerini açtı. Uzun süre düşte mi yatağında mı olduğunu çıkaramadı. "Bu ne biçim düş böyle?" diye söylendi kendi kendine. "Kötü bir belirti mi, yoksa Çelebi Hanım'a bir şey mi oldu?" 43. ayrımın sonu. Sayfa 395.